Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Ramazan günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Ramazan günlüğü programında Ramazan-ı Şerif'in güzelliklerini, bereketini, sevincini sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bugün 7 Ramazan 1444 günlerden çarşamba ve biz Ramazan ayı boyunca her gün bu saatlerde Erhan Turan hocamla birlikte huzurunuzda oluyoruz ve Ramazan-ı Şerif'in güzelliklerini paylaşmaya gayret ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Şimdimizden inşallah.
7 gün oldu Ramazan-ı evet. Şerif'i misafir ediyoruz.
Evet.
Nasıl geçiyor diyelim hocam Ramazan-ı Şerif, böyle kısa bir değerlendirmeyle başlamış
yani
olalım.
Yani mutlu ve tatlı bir yorgunluk diyelim hocam.
Eyvallah.
Mutlu ve tatlı bir yorgunluk. Cenab-ı Hak kavuşturdu inşallah. İlk onu rahmete vesile. Sonrası inşallah merhamete de tabi i̇nşallah. Oluruz. Günahlardan da kurtuluruz duasıyla. İnşallah. Haftayı geçtik elhamdülillah.
Elhamdülillah. Rabbim bayrama da eriştirsin inşallah.
İnşallah.
Hocam,
inşallah.
İnşallah. Tüm vatanımızdaki evet. kardeşlerimizle birlikte evet. işte deprem bölgesindeki kardeşlerimizin de yaraları sarılmaya devam ediyor. Onları da duadan unutmuyoruz. Evet. Onlar da inşallah böyle bayramın sevinciyle biraz daha toparlamış olurlar.
Tabii hocam şimdi elhamdülillah 7'dir ayaktayız. İnşallah geri kalan 22, 23, 24 gününde sahurunu inşallah yapacağız. Derslerimizde söylemiştik, teheccüd vaktidir.
Evet.
Bölgede hem zorda olan kardeşlerimize hem bizlere de bu seher vakitlerini ısrarla değerlendirmek imkanıdır. Dualarımızı artıralım. Yani Cenab-ı Hak musibetlerini artırır ama bu kutlu bir sancıdır aslında. Arkasından inşallah mutlu doğumlar oluşur. Bölgedeki kardeşlerimizin üzerine gelen musibetler inşallah rahmete vesile olur. Ramazan ayı da o rahmetiyle birlikte bereketlendirir ve sonuca ulaştırır inşallah.
İnşallah hocam.
Kaçırmayalım bu imkanları diyelim hocam.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Gönlünüze sağlık. Hocam birkaç programdır, birkaç gündür orucu konuşuyoruz.
Evet.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orucunu konuştuk.
Evet.
Zaman zaman söz arasında sahabe efendilerimizin orucunu konuşuyoruz.
Evet.
Yine Siyer Mektebi programımızda da dinleyicilerimiz arşiv sayfamızdan ulaşabilirler. Siyer Mektebi programının geçmiş kayıtlarına, geçmiş programlarımıza. Orada da oruç bahsini konuşurken gerek Peygamber Efendimizin gerek sahabe efendilerimizin nasıl oruç tuttuklarını, onların orucunun nasıl olduğunu anlattık. Bir Müslümanın orucunun nasıl olması gerektiğini, bizim orucumuzun nasıl olması gerektiğini paylaşmaya gayret ettik. Tabi oruç, hep ifade ediyoruz, sadece mideye tutturulmamalı. Gönle de tutturulmalı, göze evet. de tutturulmalı, kalbe de tutturulmalı, bütün uzuvlara da tutturulmalı diyoruz ve hep bunun vurgusunu yaptınız programlarımızda. Bugün şunu konuşsak, oruç bizim ahlakımızı, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamızı nasıl gerçekleştirecek? Biz oruç vesilesiyle fıtratımıza nasıl döneceğiz hocam?
Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabii aslında güzel bir konuya tevafuk ettiniz. Burası çok önemli. Biz Kur'an ayı diyoruz Ramazan ayına. Yani Ramazan'da Kur'an indirildi, inzal buyuruldu. Ve Kur'an-ı Kerim sadece emirler yağdıran bir diktatör kitabı gibi bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim'de ahkama dair ayetleri saydığınız zaman İslam alimlerinin ifadesiyle 500 ila 1500 arası hükme, şeriata taalluk eden tarafının olduğu devamlı söylenir.
Hı hı.
Tabii diğer kalan o 5000 kadar ayeti de sadece ahkam değil, aynı zamanda bu ahkam ayetleriyle birlikte içerisinde edebi, adabı, yani genel anlamda ahlakı da barındıran ayetlerdir. Tabii Kur'an-ı Kerim'in buradaki ahlak karşılığı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile bilinir. Yani biz elbette ki Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğumuzda belli bir takım kaideler görürüz. İşte orada adaletli davranmanın ne olduğunu, sadakat ve istikametin önemini, ehemmiyetini, Cenab-ı Allah'a ihsan ve murakabeyle o en güzel şekilde yaklaşmanın gerekliliğini, yine toplumu çok ilgilendiren istişare ve müşaveret mefhumunu, yani insanlarla işlerimizde istişare etme halini, yine fetanet ve ferasetli olma, yani Allah'ın nuruyla bakabilme hasletlerini kazanma, işlerde itidalli olma, adaletli olma ve teenniyle, acele etmeden, hareket böyle çok fazla velveleye vermeden, hatta namaza giderken bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adımlarınızı sık atın ama koşturmayın. Niçin? Sanki bir yangından kaçıyormuş gibi ya da bir felaketten kaçıyormuş gibi, bu koşuş değil. Cenab-ı Hakk'a ibadete teenniyle,
huzurlu bir yürüyüş.
Sükunetle, huzurlu bir yürüyüş. Yine sükunet dedik, sükunet ve vakarlı bir insan nasıl oluşur? Bu noktada da kişide geliştirilecek olan başta hüsnü zan, sonrasında hilim ve müsamaha nasıl gerçekleşir? Kur'an-ı Kerim genel ayetleri incelendiği zaman temel olarak karşımıza bu başlıklar çıkar. Ama özelde peygamberlerin hayatlarıyla alakalı, Kur'an-ı Kerim'in ta Fatihatül Kitabından başlayıp Nas'ından biten tüm ayetleri incelendiğinde peygamberlere dönük olan haliyle biz genelde bir peygamberin toplum içerisinde İslam'ı tebliğini görüyoruz. Mutlaka bu esas olandır. İslam'ı tebliğin akabinde o tebliğ maddelerini kendisinin hayata tatbikini görüyoruz. Bir de bu tebliğin yanında güzel ahlakı sunduğunu görüyoruz. Buna Cibril hadisinde "Mel imanu ya Resulallah" dediğinde Cebrail aleyhisselam, "iman nedir?" sorusunun cevabı. "İ'amentu." Sonra "Mel islamu ya Resulallah" dediğinde, işte bünyel İslam'daki 5 esas, İslam'ın 5 şartı. "Mel ihsanu" dediğinde, yani iyilik nedir, ihsan nedir dediğinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "En te'budallâhe ke enneke terâhu fe illen tekun terâhu fe innehu yarâke" buyurduğu hal. Yani Allah, siz Allah'ı görüyormuşsunuz gibi, Allah'a yaptığınız ibadetler gibi dünya işlerinizin de öyle olması, aynı zamanda da siz her ne kadar görmüyor olsanız da Cenab-ı Hak sizi görmektedir ifadesi. Bir dördüncüsünde "Metes-sa'ah" buyurmuştu Cebrail aleyhisselam. "Kıyamet ne zaman kopacak?" demişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da "La a'lem" demişti. "Ben bilmiyorum, soruyu soran sorulandan daha iyi bilir" diye cevap vermişti. Sonra alametlerini saymıştı. Baktığımızda 4 temel karşımıza çıkıyor. İman, İslam, ihsan ve ahiret ahvali. Kur'an-ı Kerim'de ilk etapta baktığımızda bu ahlak ifadesi, tabii biz işte insan karakteri huyudur, seciyedir diye anlamlara geldiğini biliyoruz. Ancak hulk ve ahlak ifadesi yaratılışla da bağlantılı. Kökleri de kelime olarak aynı. Sadece harekeleri değişik. Ha, le, ka. Ha, lam ve kaftan oluşuyor. Sadece birisinde hulk var, birisinde halk var. Yaratma ve ahlak. Bunlar birbiriyle aynı. Yani kişinin yaratılmış olduğu seciye karakterin daha sonra edebi bir terbiyeyle, Rabbani bir terbiyeyle yüceltilmesine biz ahlaklanma diyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de hüsnül huluk, mehasinül ahlak, mekârimül ahlak, ahlakul hasene, ahlakul hamide diye karşımıza daha çok çıkıyor. Bunun kötü olanına da, fena olanına da su'ul huluk ya da ahlakuz zemime, ahlakuz seyyiye gibi ifadelerle karşımıza çıktığını görüyoruz. Hadis kitaplarında İslam alimleri bu konuyu edep başlığı altında almışlar. O yüzden Kütüb-i Sitte başta olmak üzere bütün hadis kaynaklarına baktığımızda Kitabul Edep bölümleri vardır. Ve Buhari gibi bazı alimler de El-Edebul Mufret, mesela Buhari'nin bu konuda da bir eseri var. Yine Riyazu Salihin, günümüzde çokça meşhur olan eser, Nevevi'nin eseri. Bu haliyle aslında ahlak esaslarını, ahlak kaidelerini toplum içerisinde nasıl yerleştiririz? İnsanlar Kur'an ahlakını peygamber üzerinden nasıl anlar? Peygamberler üzerinden Kur'an bize nasıl ahlak verir? İslam alimleri ısrarla dert etmişler ve eserler yazmışlar. Yine özel anlamda aslında Kur'an-ı Kerim'in ahlaki olarak adlandırdığı ya da ayetlerinin işaret ettiği manaları, bu mana kalıplarının anlaşılması, yine ihtiva ettiği o hikmetli alanlarını bilme, hissedebilme, ayetlerin varsa, muhtevası içerisinde sırlı tarafları varsa, buralara vakıf olabilme için bir tefekkür istiyor Cenab-ı Hak bizden. Bu tefekkürlü okuma, Hazreti Peygamber'in hayata tatbik ettiği hal ile aslında mümkün. Bu da dünya ve ahiret hayatını kazanmaya vesile olacak. Bu yüzden görülen şudur hocam, baktığımızda imanla ilgili ya da ahlakla ilgili ayetleri incelediğimizde, imanla ahlakın doğru orantılı, yani iman ahlak, iman arttıkça ahlakın hamide olduğu, övülen, kabul edilen, iman azaldıkça zemime olduğu, zemmedilen yani kabul edilmeyen taraflara doğru meylettiğini görüyoruz. Hmm. Kalp kavramını konuşurken fe elhemeha fucuraha ve takvaha diye işaret etmiştik. Orada kalbin iki vasfı, hem fucuru hem de takvaya meyilli olduğunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim özellikle Allah Resulüne işaretle ahlakı bize gösteriyor. Ve onu örnek olarak kabul etmemizi, örnek olarak almamızı istiyor. Onu da medhediyor önce. Önce medhediyor. Sen yüce bir ahlak üzeresin. İnneke la ala hulukin azim. Sen yüce bir kalem suresinde olan o ayet. Sen yüce bir ahlak üzeresin diye işaret buyuruyor. Efendimiz bu işarete takviye ile, yani en ütemmime mekârimel ahlak diye geçen hadislerde, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hı hı. Demek ki Kur'an-ı Kerim temel kaideleri bize sunacak. Bütün kaidelerin ana başlıklarını, alt başlıklarını hepsini bize takdim edecek. Ana unsurlarıyla birlikte. Bunu da inşallah bir vaktimiz yeterse bu derste, yetmezse yarınki derste inşallah değinelim. Nebilerde, peygamberlerde hangi ahlak kaideleri öne çıkıyor? Efendimiz'de nasıl karşılanıyor? Bunların her biri aslında bizim için önemli birer misal.
Evet.
İşte Hazreti Adem'de bir ahlak vasfı var, yoğunlaşılan bir vasıf. Hazreti İbrahim'de ayrı, Hazreti Musa'da ayrı, Hazreti Peygamber'de bunların hepsini cem eden bir hal var. Buradan inşallah bir ders yapmak arzu ederim. Tabii Peygamberimiz Kur'an okumaya özellikle teşvik ediyor. Hatta Rabbi ile konuşmak isteyen varsa Kur'an okusun hadisini bize söylüyor. Suyuti'de var bu rivayet. Hem teşvik var ama bunun yanında bir de tefekküre teşvik var. Yani Kur'an-ı Kerim'i sadece lafız olarak okuyup geçmek değil, bu büyük bir sevaptır. Hatim programlarımız yapılıyor. İşte 7. cüzler okunuyor, 8. cüzler okunuyor bazı yerlerde. Okuyanlar kendi müstakil okumalarını yapıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i sadece bir kelam olarak okuyuş değil, aynı zamanda orada bize verecek olduğu mesajları da anlayarak okumaya çalışma. Görülecektir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahip olduğu ahlakın, Ayşe Validemizin ifadesiyle hulukuhu Kur'an, kendisine ahlakı nasıl diye sorulduğunda ahlakı Kur'an'dı buyuruluyor. O zaman bizim genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de hangi hasletlerle karşımıza çıktığı, hangi hasletleri içine almadığı, yani fazilet olarak sunduklarını ve rezilet olarak sunduklarını, hı hı, nasıl takdim ettiğini, bunun karşılığında nelerin olduğunu anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bir, Kur'an'ın bize tarif ettiği ahlak unsurları, biraz önce saymaya çalıştık kısa başlıklarla. Bir de bunun muhtevası, içine girdiğimiz zaman hangi alt başlıklarda neler görülüyor, bunları görmek lazım. Tabii şu net, baktığımızda işte ayetleri incelediğimizde, diyelim ki güzel ahlaki meziyetler gelişmedikçe diyor mesela Enfal suresinde. Ahlaki güzel meziyetler. Burada Allah verdiği nimeti değiştirmez buyuruyor. Demek ki bir ahlak ahiret ilişkisi var. Bunun için söylüyoruz. Birazdan söyleyeceğim onu ya da başta söyleyelim. Örnekleri ona göre verelim. Hazır bulmuşluk olsun. İman ahlak ile doğru orantılı dedik. Ayetlerde de hep Cenab-ı Hak bizi ahlaklandırırken ya da ahlaka dair ifadeleri kullanırken ya da o ifade kalıplarının altında yer alan kelimeleri kullanırken mutlaka kendiyle Cenab-ı Hak cennetle cehennemle ya da rızayla azapla ilişkilendirerek bize veriyor. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Mesela bir saygı unsurunu konuşurken Cenab-ı Hak anne babaya saygıyı izafe ederken kendine saygıdan başlatıyor. Yani bunları birer parça olarak karşımıza çıkarıyor. Mesela mümin erkeklere harama bakmalarını yasaklarken işte ırzı koruyor, namusu koruyor, iffeti koruyor. Bu davranışın onlar için nezih olduğunu söylüyor Nur suresinde. Ama arkasından da diyor ki Allah onların yaptıklarından haberdardır. Yani emri verdim, siz başınızın çaresine bakın değil. Emri verdim, takibini yapıyorum algısıdır bu.
Evet.
Yine hanımlara da böyledir.
Hı hı.
Aynı ifadeyle. Onlar da ziynetlerini kapatsınlar, dikkat etsinler der ve ardından da yine buraya ifadeyi koyar. Ben takip ediyorum.
Evet. Hocam, tam burada şunu sormak isterim. Şimdi ahlak imanla doğru orantılı,
evet,
dediniz.
Evet.
Yani imanımız arttığında ahlakımızın da o manada artacağını, imani noktada bir noksanlığımız olduğunda ahlaki düşüşlerinde olacağını veya ahlaki düşüşlerden dolayı imani düşüşlerin olacağını buradan anlıyoruz.
Evet.
Bu iki unsur arasındaki ilişkide, işte programımızın başında oruç ibadetiyle başladık. Oruç ibadeti, namaz ibadeti gibi ibadetlerimizin durduğu yer neresi? Yani biz toplumumuzda biraz daha örneklendirmiş olalım. Şunu görebiliyoruz. Yani bir kişinin ibadet konusunda noksanlığı var.
Evet.
Ama bu kişinin ahlakına baktığımızda ahlaki olarak çok da bir zaaf olmadığını görüyoruz. Bu iki noktayı nasıl ilişkilendirirsiniz? Yani tabii ki ibadetsiz olmayacak.
Evet.
Tabii ki orucumuzu tutacağız, namazımızı kılacağız. İşte 7 gündür konuştuğumuz,
evet,
bu Ramazan-ı Şerif'i güzel değerlendirmek için bize sunulan fırsatları değerlendireceğiz. Bu bir aylık süreç 11 ayın bir devamı niteliğinde olacak. 11 ayı buna göre devam ettireceğiz. Kendimizi buna göre hazırlıyoruz. Tabii ki ibadet edeceğiz. Ama ibadetle ahlak ve iman arasındaki o üçlüyü düşündüğümüzde bu konuda neler söylersiniz hocam?
Tabi hocam, şuna dikkat çekmek lazım önce. Ayet-i kerimede estağfirullah لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ buyuruluyor. Yani Allah-u Teala insanı, burada mümin ya da münafık ya da kafir ayrımı yapmıyor Cenab-ı Hak. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ, insanı en güzel kıvamda yarattık. Yani insan bu hamidesiyle aslında yeryüzüne geliyor. Yani bu kendisinde fıtrat olarak var olan bir şey.
Evet.
Daha sonra bu bir standart hal, yani bir doğru çizgi halinde insanda yer almaya başlıyor. Bu tabirlerinde ise bir altın parçası düşünelim. İşte altının ayarları var. 14'ü var, 20'si var, 24'ü var vesaire. Şimdi 22'si var vesaire. Şimdi Cenab-ı Hak bizden ahsen-i takvim derken yeryüzüne bizi saf altın olarak gönderiyor. Bunun herhangi bir ayarı yok. Bu ons. Bu saf. En kıymetlisi aslında. Ama suyumuz hocam kirleniyor dünya içerisinde. Belli bir takım işlerle kirleniyor. Baktığımızda bazı insanlarda ibadet hayatı zayıf gibi, hatta zayıf, namaz yok, oruç yok vesaire yok, ama bakıyorsunuz çok ahlaklı bir insan. Düzgün yaşamaya çalışıyor. Kendi kuralları, kaidelerini de yaşamaya çalışıyor. Hocam, ahlak ilkeleri geneldir, evrenseldir. Dünyanın her yerinde iyi iyidir, dünyanın her yerinde kötü kötüdür. Dünyada her insan iyi insan olma hedefini alır. Biz ilk derslerde Yahudilik, Hristiyanlık vesaire dinlerde orucu konuşurken orada şöyle bir ifade söylemiş olmamız lazım. Söylemediysek burada söylemiş olalım. Oruç tutmanın temel meselesi bu dinlerde iyi insan olmaktır.
Evet.
Çünkü iyi insan olmaya meylettirme hali vardır. Güzel insan olmaya meylettirme hali vardır. Bu dünyevi bir karşılıktır. Yani bu standardı korumanın adıdır aslında. İhsan kıvamında yaratılan o standardın korunmaya çalışılmasıdır. Bizim burada iman da işin içerisine girdiğinde ve Kur'an'ın işte adaleti emrettiğinde adil olacak olan bir insan, şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bunu Allah'ın Kur'an'da emrettiği yasaklar ve emirlerle, ahlaki vasıflarla bir de tezyin etmeye başlarsa, süslemeye başlarsa, o zaman İmanına da takviyesi oluyor. İmanının da ona takviyesi oluyor.
Ve karşılık bulmuş oluyor.
Bir de karşılık buluyor.
Hmm.
O karşılığın bir de mükafatı var.
Evet.
Yani şunu söylemek, bilmiyorum nasıl olur. Mesela bugün batıya gittiğinizde, batıda kırmızı ışıkta geçmek diye bir kaide var. Bu kırmızı ışıkta geçen kimsenin yapmış olduğu hal, ceza yemekten önce kötü insan vasfıdır.
Hmm.
Şimdi kötü insan vasfını yakaladığını düşünen bir insanın vicdani bir sorumluluk hali vardır. Bu yetiştirmeyle alakalı bir şey. Bakın, Hristiyan bir insandan bahsediyoruz. Ama iyi vasıflar var. İyi ahlaki vasıflara sahip. Yalnız bunun imanla bir ilişiği yok. O zaman imana bir katkısı yok.
Karşılığı da yok.
Karşılığı da yok. Burada bizim kastettiğimiz şey bir insan, bir de bu hali, yani yoldaki bir taşı ya da ne bileyim bir ışıkta durarken insanın orada göreceği zararı, bir su birikintisinden geçerken ya Rab ben buradan aman ha geçersem birisine bir hissiyatla yakalaması, bunun bir de sevap dengesini sağlıyor. Yani onun bir de ahirette mükafatı olacak.
Cenab-ı Hak, imanlı olmuş.
Bu da imanlı olmuş oluyor. Yani evet, biraz daha özelleştirelim. Aslında niyet ettim Allah rızası için ahlaklı olmaya diye çıkmak lazım yola. Yani ahlakta da bunu aramak lazım. Bunu da şunun için söylüyoruz. Ahlakın bir de kontrol mekanizması olmalı. Bu ahlakı bir şeyin kontrol etmesi lazım. Şimdi bu batıda biraz önce söyledik. Kötü insan olma vicdanı, şimdi kırmızı ışıkta duruyor ama uyuşturucu kullanıyor. Suya basmıyor arabasıyla ama içki de içiyor. İşte kötülük yapıyor. Başka kötülükler yapıyor. Ya da haram dediğimiz, kendi dinlerince de haram olan unsurlara tevessül ediyor, vesile kılıyor ya da oralara meylediyor. Peki bunlar birbirine tezat değil mi? Tezat. Ahlaki vasfı çok iyi olan bir insanın hamidesi, yani övülen tarafı, aslında burada övülmeyen tarafla iç içe. Burada biraz da zaruret ortaya çıkıyor.
O zaman şunu mu demek lazım hocam? Ahlaklı olan bir kişinin otokontrolü ne? Yani kurallar mı?
Evet.
Yoksa Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'den aldığı o örnekler mi?
İşte önemli olan o hocam. Evet. Ya bizim buradaki kurallarla bir yere kadar gidersiniz. Ya siz işte bir ışıkta geçmenin cezasını 50 bin lira yaparsınız. İnsanlar olmak zorunda olduğu için olurlar. Ama kırmızı ışıkta geçmenin cezası olmasa ve insanlar bunun kul hakkı olduğunun farkında olsa ve oradan geçerken de ya ben bir garibanın hakkına burada tecavüz etmeyin, şu frene basayım deyip dursa ve Cenab-ı Hak bunu bize emretti dese, bir de sevap alacak bundan.
Aslında fiil aynı fiil ama.
Fiil aynı fiil. Ama niyet farkı, hı-hı, ne yapıyor? Orada amele dönüştürüyor. İşte bizdeki ahlakı hamidenin Kur'an-ı Kerim'de sadece bir vicdani hareketliliğe bırakılmaması. Çünkü bu vicdan hareketidir aslında. Hı-hı. Sadece vicdani harekete bırakılmaması, bunun yanında bir de dinin takviye edici olması ayrıyeten bir lezzet veriyor. Ayrıyeten bir haz veriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de fakire fukaraya, işte yakınlara, miskinlere yardım etmek var. Hı-hı. Şimdi insan, normal bir insan düşünelim. Bu ayetlerden haberi olmayan, buradan bir beklentisi olmayan bir varlıklı, hı-hı, bir insan düşünelim. Şimdi komşusu aç, ihtiyaç sahibi. Ne yapar? Ona götürür, ikramda bulunur. Ne bileyim, yemek yedirir, erzak götürür vesaire. Bu insanlık vasfının karşılığı. İşte ahsen-i takvim, o insanın vasfında olan, insanın yaratılışında olan o fıtrattaki halin, insani durumun ortaya çıkması meselesidir. Bunun da zaten altı artık başka varlıklara doğru seyrettiriyor. İşte ayet-i kerime belhum edal diyor. Hayvandan daha aşağı bir varlığa seyrettiriyor. İşte İslam'da bu teşvik de ediliyor. Yani aslında bir zimmet esası var. Yani varlıklı bir komşunun, varlığı olmayan ya da ihtiyaç sahibi bir komşusunu gözetmesi, ona sahip çıkması ve kendi zimmetinde olduğunun farkında olması.
Bunu zekatla öğretiyor.
Bunu zekatla öğretiyor. Sadakayla öğretiyor. İnfakla öğretiyor. Daha da ötesi var. Bende de yok ama komşumun benden daha çok ihtiyacı var diyor. İhsar yaptırıyor.
İhsar
yaptırıyor. Peltekseyle. İhsar yaptırıyor. Ne yapıyor? Onu ona verdirtiyor. Kendisi mış gibi yapıyor.
Evet, sanki yedim camiye vardır.
Sanki yedim gibi, evet. Yani bu işte işin içerisine din girdiği zaman, rıza girdiği zaman uygulanırken daha kontrollü ve daha kaliteli bir hal alıyor. Evet. Ve o insandaki o hedonik, yani insanın hedonizm dediğimiz o hazcılığı vardır, lezzetçiliği vardır, zevk alma hali vardır. O hali bununla yaşatıyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bakıyorsunuz elinde ne var ne yok, infak etmiş. Hı-hı. Sorulduğunda infak ettiğimle lezzet alıyorum diyor Peygamberimiz. İnfak, evet, ettiğimle lezzet alıyorum. Bugün bunu imana bağlamamış, imanın yanına koymamış, imanla düşünmediğimiz zaman, olduğumuz zaman bir karşılığı yok.
Evet.
Yani o yüzden bir insanın günahlardan arınıp temizlenmesi, ondan sonra kendisine bir takım ilahi hikmetlerin verileceğine inanması, türlü kötülüklerden o kitap ve sünnetle korunacağını bilmesi, artı yapmış olduğu o iyiliklerin, biraz önce buyurduğunuz gibi zekatın ve sadakanın kendini temize çıkaracağını bilmesi ne yapıyor bu sefer? Ahlaki vasıflarını imana yaklaştırıyor. Sevap beklentisine düşüyor. Takva haline geliyor. Bir de bunu biz şimdi ahlaktan takvaya diye düşündük. Bir de takvadan ahlaka olan tarafı var. Yani takvalı olan kulların bu hallerine baktığımız zaman, o faziletlerine baktığımız zaman, o takvalı insanların haline baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen hali yakalamak için, çünkü takva kalp ilişkisidir. Kalbin kalpteki takvayı artırabilmek için de vesileler aranır. Bu sefer ne yapıyor? Karşısındaki insana, ona iyilik yapma, güzellik yapmanın yanında başka takviyelerde de bulunmaya çalışıyor. Mesela varsa bir kötülüğü, onu o manevi kirlerden arındırmaya çalışıyor, takviye etmeye çalışıyor. Eddinun nasiha, din nasihattir, ona nasihat etmeye çalışıyor. Ardından müteavanu alel birri ve takva ayeti kerimede. Yani diyor ki iyilikte ve güzellikte, takvada yardımlaşırlar. Demek ki iyilik ve takva artı yardımlaşma iç içe. İyilik, takva ve yardımlaşma. Buradan takvayı çıkarttığımız zaman iyilik ve yardımlaşma kalıyor. Bu normal insani vasfın karşılığı. Ama müminde Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmak, Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etme gayreti olacağı için bu bir vesiledir. Ondan dolayı kızdığı, öfkelendiği bir durum olduğu zaman da nefsi için değil, Allah için bu kızmayı, öfkelenmeyi yapacaktır. El-budu fillah olacaktır. Yani oradaki öfke, oradaki sinir, nefret kendi şahsi çıkarı ya da beklentisi için değil. Burada da affedici olmaya başlayacaktır.
Kılıcı tam kaldırmış.
Evet.
Vuracak.
Vuracak.
Ama yüzüne tükürdüğü için bırakıyor.
Ya Rab deyip
kendi nefsini bırakacak.
Tabii yani bu temel ilkeler belirlenirken de bakıyoruz Allah'a ortak koşmamak var mesela. Hı hı. Allah'a ortak koşmamak, ardından anne babaya iyilik. Şimdi birisi iman esası, diğerisi muamelat. Ama Cenab-ı Hak yan yana koyuyor. Şirk ve anne babaya muamele. Hı hı. Bitmiyor ki. Ardından yoksulluk endişesiyle çocukların öldürülmemesi. En'am suresinde 151-152'de. Çocukların öldürülmemesi meselesi. Niçin? Rızkı biz veriyoruz. Demek ki rızka kefil Cenab-ı Hak. Bakın bir ahlaki vasfın neticede çocuklara olan muhabbet, çocukların öldürülmemesi, çocuklar olacak olan sevgi ve arkasından da rızkını biz veriyoruz. İşte burada ilahi bir birliktelik var. Yani şirk, anne babaya iyilik. Bakıyorsunuz çocuklarınızı öldürmeyin. Geçim korkusundan dolayı rızkını biz veriyoruz. Bakın yine Cenab-ı Hak oradaki ahlakı kendisiyle, hı hı, alakalıyor. Çirkinlikten, kötülükten açık da olsa, gizli de olsa uzak durun. Çünkü bunlar Allah tarafından biliniyor. Demek ki sadece kişinin gizliden ya da açıktan açığa bazı halleri yapmış olması yetmiyor. Onun yanında bir de gizlide varsa bunun da Allah'ın kendisini gözetlediğini. Dersin başında söylediğimiz gibi Cibril hadisindeki en ta'budallaha ke enneke tera. Allah sizi görüyor diyor Cenab-ı Peygamber. İşte evet. Toplum içerisinde kulun imanla, o yüzden alakalandırıyoruz hocam. Toplum içerisinde kulun standartta kendisinde olan, normal şartlar altında kendisinde olan o ahlaki vasıfları, üzerinde uygulama imkanı varken, kötü haldeyken durduruyorsa, iyi haldeyken takviye edip yükseltiyorsa, işte bu farkındalığı elde ettiği için, Allah beni görüyor, farkındalığını elde ettiği için daha da kaliteli hale getiriyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bir hocamız vardı üniversitede, Allah razı olsun, bir hareketle böyle çok hoşuma gitmişti yaptığı şey. İkindi namazından çıkıyorduk üniversitede. Hocam tabii bizim biraz boyca yüksekliğimiz vardı. Ben biraz yukarıdan bırakmışım ayakkabı böyle tık diye. Hocamız da böyle eğildi, ayakkabısını sükunetle yere yerleştirdi. Ben de biraz muziplik yaptım hocama. Dedim ya hocam, dedim, nükte yaptım yani. Hocam dedim, yani azıcık şöyle yukarıdan da bırakabilirsiniz dedim yani. Bu kadar merasime gerek var mı? Döndü, beni tanıyor tabii. Erhan'cığım dedi, doğru söyledin dedi. Ama dedi, ne haddime ve ne hakkım var eşyanın zikrine mani olmaya dedi. Yani şöyle bir kalbimden vurdu beni. Dedim ki ya hocam, öğrenilecek ne çok şey var. Bakın, eşyanın zikrine mani olmak ne hakkımdır ne de haddimdir. Şimdi bunu yaşayan bir insanın, siz bir canlıya dışarıda zarar vereceğini düşünebiliyor musunuz hocam? İşte ahlak bu. O yüzden imanla ahlakı yan yana koyuyorum.
Evet.
Yani o hocamızdaki o ilahi neşve, o yakalayış, bir eşyadaki zikri, anlayış ne yapmış? ayakkabısını yere nezaketle koymasına vesile olmuş. Şimdi bu insanın siz ne ışıkta geçmesini, ne kul hakkı yemesini, yani ayakkabısına böyle davranan insan, ayakkabısı hakkında böyle düşünen insan, yanındaki arkadaşı ya da altındaki talebesi, üzerindeki amir hakkında başka türlü düşünür mü hocam?
Düşünmez.
İşte bu dediğimiz hal, o yüzden kalite kazandıkça, yaklaştıkça ısı artıyor, hararet artıyor, davranışlar yavaşlıyor ve davranışlar o katılığını, sertliğini kaybediyor. Çünkü Cenab-ı Hak bizden her yerde hoş ve temiz olanı aramamızı tavsiye ediyor. İşte Bakara suresi 172'de dediği gibi rızıkların hoş ve temiz olanı. Rızık var ama bir de hoş ve temiz olanı. Yani neticede bir elma var ama hoş ve temiz olanı. Yani bir muz var, hoş ve temiz olanı. İşte bir helal var, hoş ve temiz olanı. Helale de hoş ve temiz olanı. Aslında bizim dünya davranışlarımızı kaliteye çıkarıp biraz daha takvaya yaklaştırıp ahiret davranışlarımızı kazanmamıza vesile oluyor bu hadiseler. Mesela benim çok dikkatimi çeken hallerden bir tanesidir. Bu talak bahislerinde hanımların boşanmalarıyla alakalı olan bahisleri anlatırken ayet-i kerime diyor ki peşinden gönül kırma. Yani boşama iki kere olur. Sonrası iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmaktır. Yani düşünün şimdi birçok kadının zarar gördüğü, darp edildiği bir boşanma hadiseleri işte televizyon ekranlarında gümbür gümbür çıkıyor önümüze. Peki bu ayeti bilse bir insan ve hayatına tatbik etse, şimdi iman, ayetteki iman ve davranışa tesiri. Dese ki ya ben bu hanımla boşanıyorum, bu hanımla benim iyi geçinmem Allah'ın bana emridir ya da güzel bir şekilde bırakmam emridir diye düşünse diğer hal oluşur mu?
Oluşmaz.
Oluşmaz. Hocam yine boşadığınız zaman bekleme iddetleri, süreleri bittikleri zaman ya iyilikle tutun ya iyilikle bırakın. Yani onlara iyi geçinme. Yine iyilikle tavsiye. Çünkü bir ortaklığınız var, bir müşterekliğiniz var. Hele bir de çocuk varsa bir de bileşen kümeniz var. Onunla kesişen içerisinde bulunan ortak noktalarınız var. Ve bu davranış sabrı gerektiriyor. İşte yine Fussilet suresinde güzel davranışa sabredenler kavuşur. Bu basit bir hadise değil. Bunun için mücadele gerekiyor. Ve bu hayır için insana daha büyük bir pay bırakıyor. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de böyle satır satır satır anlatılıyor. Ama en önemli ahlaki ilkelerin kendi içerimize yayılmasının en önemli vesilelerinden bir tanesi emr-i bil maruf nehyanil münker adı üzerinde. Emir, emretmektir. Maruf, bilinen, evet. İyi olan, güzel olanı emretmek. Nehi, yasaklardan sakındırmak demektir. Bu anlamda da toplumun ısrarla, elbette ki biz namaz, oruç, şimdi oruç ayındayız, oruç tutuyoruz, bir ehemmiyet göstermeye çalışıyoruz. Bozulmasın diye kılı kırk yarıyoruz, abdest alırken ağzımızı üç kere tükürüyoruz. Böyle bir dikkat, dikkat, dikkat ediyoruz ama bir de bu hallere dikkat etmek lazım. Bugünkü mesela kendi özelimize söyleyelim. Türkiye'mizdeki bazı savrulmaların karşılığı hocam bu ahlaki vasıfların imanla alakasının ayrılmasıyladır. Şimdi anne babaya iyilik, yetimi fakiri gözetme. Sanki toplum burada olmazsa bir tepki görmeyecek olsa bunun hiçbirini yapmayacak. Burada kontrol toplumun eline geçmiş. Mesela huzur evine anne baba bırakmak toplum içerisinde zemmedilse kimse bırakmıyor. İltifat edilse herkes bırakıyor. Yani toplum sanki kendi dinini kendi takviye ediyor gibi. Haşa, bunu söylemek istemiyorum ama anlaşılsın diye söyleyeceğim hocam. Sanki biz dinin Allah'tan değil de toplumdan geldiğine iman ediyor gibi hareket ediyoruz. Bu din Allah'ın emridir. Allah'ın emir ve yasaklarıyladır. O yüzden biz bu emir ve yasakları ayetler özelinde nasıl veriliyorsa o halde tatbik. Burada da en büyük örnek, en güzel örnek ayet-i kerimedeki buyurulduğu gibi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam.
Evet.
Ve Hazreti Peygamber'de de diğer bütün peygamberlerin, geçmiş peygamberlerin o kendi yaşadığı dönemin hem medhedilen hem de zemmedilen, kötü gösterilen halleriyle muhatap olduğunu biliyoruz ve bunlar aldığı tedbirleri biliyoruz. Bunlarla Allah Resulü'nü okumuş oluyoruz. İnşallah vaktimiz yeterse, yetmezse yarınki derste hocam peygamberler özelinde yani Kur'an'ın bize takdim ettiği ahlak ilkeleri esaslar neler bunları konuşalım isterim.
Bugünlük müsaade isteyelim hocam.
Bitirdik. Peki hocam, tamam.
Yarın hem bahsetmiş olduğunuz bu mevzuyu yani biz şimdi Kur'an-ı Kerim'de ahlakın nerede durduğunu, Kur'an-ı Kerim'den örneklerle ahlakı konuştuk. Yani imanımızın ve ibadetlerimizin ahlakımıza etkisini konuştuk. Yarın programımıza başlarken dinleyicilerimize şöyle bir söz vermiş olalım mı hocam, müsaadenizle? Biz gerek Kur'an-ı Kerim'i, gerekse Peygamber Efendimizin hayatını, o güzel ahlakını anlama adına yarın 8. günü idrak etmiş olacağız.
İnşallah.
İşte bir haftasını geçirdik. Geriye 3 haftalık bir zaman dilimimiz kaldı. Bu Ramazan ayının vesilesiyle Kur'an'ı ve Peygamber Efendimizi daha iyi anlamak adına neler yapalım? Yani bir meal mi okuyalım? Bir tefsir mi okuyalım? Hangi siyeri okuyalım? Hangi siyer kitabını okuyalım? Gibi bir hatırlatmayla başlama sözünü vermiş olalım müsaadenizle. Ben emri bil maruf nehyanil münker deyince sizinle üniversite yıllarımızda yapmış olduğumuz bir ders aklıma geldi. Profesör Doktor Ahmet Önkal'ın,
evet,
Resulullah'ın İslam'a davet metodu.
Yine devam ediyor hocam, bu dersler var yine.
Yine okulda devam ediyorsunuz.
Devam ediyoruz, evet.
Biz hocamla, kıymetli dinleyenler, bu kitabı böyle baştan sona tahlil ede ede okuduk. Bu kitap hakikaten çok kıymetli bir kitap.
Evet.
Resulullah'ın İslam'a davet metodu. Burada bir Müslümanın nasıl emri bil maruf nehyanil münkeri gerçekleştirmesi, evet, hem karşısındaki insana hem de kendi içine,
tabii,
nasıl gerçekleştirmesi gerektiğini çok güzel bir şekilde hocamız anlatmış. Biz bunu Erhan Turan hocamdan tahlil ede ede, evet, dinleme ve anlama imkanı bulduk. Böyle diyerek de birazcık böyle dinleyicilerimizi imrendireyim.
İnşallah.
İnşallah. Bu kitabı da tavsiye etmiş olalım. Yarın yine inşallah bu konular üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim. Bizlere vakit ayırdığınız, bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere inşallah.
Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programını dinlediniz.